Ayrım 27. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 376. Katliamın icrasında yer aldıkları iddia edilenler. Maraş katliamını başlatan ve yürüten aktif fiili saldırganların içinde Maraşlı faşist unsurların yanında şehir dışından gelenler de yer almıştır. Katliamın uygulayıcıları olarak Ankara ve çeşitli şehirlerden gönderilen ve kendilerini milli piyangocu olarak tanıtan çok sayıda mobilize faşist unsurun katliamda yer aldığı resmi raporlarda belirtilmiştir. Adı geçen bu mobilize faşist unsurların içinde Hüseyin Yıldız, Ünal Ağoğlu, Haluk Kırcı, Mustafa Özmen, Mustafa Dülger, Remzi Çayır, Mustafa Demir, Bünyamin Adanalı, Ahmet Ercüment Gedikli, Mustafa Korkmaz ve İsmail Ufuk ile Mehmet Gürses'in de bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca İskenderun Demir Çelik İşletmesi'nde Fabrika Stok Kontrol Müdürü Muavini olan Hayri Kuşçu, Çelik İş Sendikası yetkililerinden Tuncay Terekli gibi isimlerin Maraş'a geldikleri ifade edilmiştir. Ancak bilindiği gibi bu yönde hiçbir sorgulama yapılmadığı için söz konusu unsurlar açığa çıkartılamamışlardır. Sanki bu isimler öylesine dillendiriyor gibi kimse duymak istememiştir. Bu vesileyle önemli bir belirlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Maraş katliamına dışarıdan faşist saldırganların katıldığı sorunu bu katliamda Maraşçı katliamcılar yokmuş gibi tartışılmaya çalışılmaktadır. Böylece sanki dışarıdan birileri gelip bu katliamı yapmışlar gibi ayakları yere basmayan ve katliamcı politik ve yapıları gizlemeye hizmet eden bir anlayış geliştirilmek istenmektedir. Maraş katliamının sadece ve tek başına dışarıdan gelen katliamcılar tarafından gerçekleştirildiği iddiası doğru değildir. Maraş katliamının fiili sürecinde yer alanların çok büyük bir kısmı Maraşlı faşistlerdir. Maraş'ı tüm mahalleleriyle yakan, yıkan, onca insanı katleden, on binlerce saldırgan Maraşlı olmadan bu katliamın gerçekleştirilmesi düşünülemez. Bu gerçeğe rağmen katliamcıların dışarıdan gelenler olduğunu ileri sürmek, iz kaybettirmek amaçlı demagojik bir iddiadır. Bu yolla aynı zamanda Maraşlı faşistler masum gösterilerek katliamcılar kurtarılmaya ve katliamın gerçekleri çarpıtılmaya, katliamın sorumluluğu devrimcilere yıkılmaya çalışılmaktadır. Maraş katliamında yer alan ve dışarıdan gelen unsurların olduğu belirtilen belgelerle sabittir. Ancak bu katliama dışarıdan katılanların kimler olduğu muğlaklaştırılarak Maraşlı faşistler ve onlar üzerinden genel olarak katliamcılar aklanmaya çalışılmaktadır. Raporda belirtildiği gibi Maraş katliamında yer alanların tamamının adları bellidir ve bunların tümü dönemin sivil faşist unsurlarıdırlar. Bu gerçeğe rağmen bu tür iddiaların ileri sürülmesi, devletin resmi belgeler üzerinden gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmamasından, yapmak istememesinden, dolayısıyla fiilen katliamcıları korumasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken dikkat çekici bir olgunun kaydedilmesi gerekmektedir. Pol Birli polisler, Muhammed Demirbaş ve Mevlüt Coşkun'un da katliam sürecinde yer aldıkları görülmektedir. Bunlardan ikisi Çiçek Sineması'na bomba atılması provokasyonundan yargılanmalarına rağmen beraat ettirilerek katliamdan hemen birkaç gün sonra aynı günlerde birisi Bolu'ya, diğeri Antalya'ya atanmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 367. Eğer dışarıdan gelen katliamcı aranıyorsa yapılması gereken diğer araştırmalarla birlikte bu polislerin birisinin aynı günde diğerinin de katliamdan birkaç gün sonra Maraş'tan uzaklaştırılmış olmalarının anlamı sorgulanmalıdır. Katliamın örgütlenmesi mekanizması ve işleyişi. Daha önce ifade edildiği gibi katliamın ortam oluşturma süreci Nisan ayında Pazarcık'a gönderilen bomba ve aynı tarihlerde Maraş'ta yapılan ETKO saldırılarıyla başlamıştır. Pavyonda çıkan bir kavga üzerine Ökkeş Çokokçun ve Yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker'in yakalanmasıyla ortaya çıkan ETKO saldırıları ve bu saldırılarda kullanılan silahların adı geçen illegal unsurlar tarafından temin edilmiş olması bu gerçeği göstermektedir. Arada geçen yaz aylarından sonra Şubat ayında katliam hazırlıklarının yoğunlaştığı görülmektedir. Bu süreç Kasım ayında ÜGD'nin kurulması, evlerin işaretlenmesi, işverenlerin toplantı yapması ile sürdürülmüştür. Katliamcı yapının yerel paramiliter unsurları tarafından gerçekleştirilen bu hazırlık süreci saldırılarıyla ortam gerginleştirilmişti. Tedirginliğin ve kaygının yaratıldığı bu süreçten sonra aynı katliamcı yapının karanlık unsurları tarafından Çiçek Sineması'na atılan bomba ile katliamın ilk adımı atılmıştır. Bu provokasyonun hemen arkasında gerginliğin katliam için gerekli düzeyde artırılması amacıyla Akın Kahvesi bombalanmış, bir gün sonra iki devrimci öğretmen öldürülerek fiili pratik süreç işletilmiştir. Bir yanda bu saldırılar yapılırken öte yanda özellikle köylerde yoğun bir propaganda çalışmasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Hatta bu çalışmaların katliam sürecinin başında Nisan ayında başlamış olması zorunludur. Zaten gerekçeli kararda bu yönlü ifadeler bulunmaktadır. Gerek köylerde, gerek şehir içinde sürdürülen katliamcı güruhu hazırlama sürecinde dini hassasiyetlere yönelik propaganda esas propaganda unsuru olarak kullanılmıştır. Komünist Alevilerin Sünni toplumun kutsalı olan camileri bastığı, Kur'an-ı Kerim'i yaktığı ileri sürülerek Sünniler kışkırtılmış, bu yönde var olan duyarlılıklar tahrik edilmiştir. Aynı propagandalarda Gabris Altınoğlu üzerinde Ermeni düşmanlığı önemli bir propaganda unsuru olarak kullanılmıştır. Katliamcıların sürdürdükleri propagandayla Ermeni düşmanlığı Alevi ve devrimci düşmanlığına dönüştürülerek kullanılmıştır. Bu şekilde yapılan kışkırtma ve tahriklerle güruh haline getirilerek katliamcı olmaya hazırlanan yığınların harekete geçirilmesi zor olmamıştır. Yapılan saldırı ve provokasyonlar katliamın başlatılması için yeterli olmuştur. Bir gayri nizami harp operasyonu olan Maraş katliamında gayri nizami harp kurallarına göre kitleleri manipüle edecek, harekete geçirecek, çeşitli kurumlara ve propaganda yapacak hücrelere ihtiyaç vardır. Bunlar dönemin MHP ve ÜGD'sinden başkası olamazlar. Dönemde yaşanan bütün saldırı ve katliamlarda bu güçlerin aktif olarak bulunması bir tesadüfün değil, böyle bir planlamanın sonucudur. Mekanizmanın unsurları olan illegal güçler ve gerekli olan paramiliter kadroların birbirleriyle ilişkilerinin başta Türkeş olmak üzere MHP içinde bulunan asker kökenliler tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca ordu içinde bulunan junta veya juntaların bu ilişki ve faaliyetlerin sürdürülmesinde ve devamında rol aldıkları bir sır değil, malumun ilanıdır. Böylece aslında var olan katliam mekanizması Maraş katliamı döneminde zaten faal durumdadır. Siyasal ortamın uygunluğu, mekanizmanın hazır olması, katliam için tüm koşulların olgunlaştığı anlamına gelmiştir. Bu hazırlık çalışmaları sonucunda başlayan cenaze töreninde tahmin edilenden daha büyük bir katliamın yaşanacağının ortaya çıkacağı tespit edilerek buna uygun bir tutum belirlenmesi yapıldığı görülmektedir. Maraş'ta M. Yusuf Ozbaş'ın evinde ve MHP üst düzey yöneticileriyle yerel yöneticilerin katılımıyla yapıldığı iddia edilen toplantının bu gelişmeyle ilgili olarak ve bu amaçla yapıldığı anlaşılmaktadır. Katliam sanıklarının sosyokültürel durumları. Maraş katliamında yakalanıp yargılananlarla ilgili o yıllarda büyük ve yanıltıcı bir göz boyama propagandası yapıldı. Cumhuriyet döneminin en fazla sanıklı davası denerek sözde katledilenlere psikolojik moral verilmeye çalışıldı. Ayrıca sanki bu davaya özel bir ilgi gösterilecekmiş duygusu yaratılmak isteniyordu. Halbuki köylerle birlikte 15 noktada yapılan saldırılarda yakalanan sanıkların gerçekliği ve yapılan yargılanmaların biçimi ve içeriği her yönüyle katliam sürecinin bir tamamlayıcı unsuru olarak işlev görmüştür. Katliamla ilgili yakalanan saldırganlar esas olarak katliamı düzenleyen, planlayan ve uygulamada menfaati olanlar değillerdi. Mahkemenin düzenlediği belgelerde teşvikçiler olarak adlandırılan bu türden unsurlar yine mahkemenin ifadesine göre yakalanamamışlardı. Bilindiği gibi Maraş katliamı güruh haline getirilerek büyük bir insan kitlesiyle yapılmıştır. Bunların içinde yakalanan katliamcı sanıklar yakalanabilecek olanların onda biri değildi. Ancak katliamın icrasında kullanılan bu saldırganlar da sütten çıkmış ak kaşık değillerdi elbette. Hatta bunların içinde katliamcı mekanizma ile yakın ilişkisi olan birçok sanığın da yakalanmış olması kesinlik derecesinde bir değerlendirme olarak yapılabilir. Mahkemenin ve sıkı yönetimin bilinen uygulamaları sonucu bu tür unsurlar aşağı çıkmamıştır. Belki hafif cezalarla, belki beraat ve tahliye edilerek kurtarılmışlardır. Bu katillerin hiçbirisine dair ciddi bir araştırma yapılmamış, yalnız o anda suçlandıkları suçlarla ilgili olarak sözde yargılama yapılmıştır. Maraş katliamında binlerle ifade edilen ve toplamda on binleri bulan saldırganların hepsi değil, topu topu 835 tanesi suçlanmış, bunların 68 tanesi yakalanamamıştır. Üstelik yargılanan sanıkların içinde 104 tane sanık katliamın mağduru olan Alevilerden, Kürtlerden ve devrimcilerden oluşmaktaydı. Sıkı yönetimin denge sağlamak adına izlediği politikanın gereği olarak mümkün olan her fırsat değerlendirilmiş, her durumda bir veya birkaç Alevi-Kürt devrimci sanık üretilmeye çalışılmıştır. Bunun için kullanılan en kestirme yöntem katliam karşısında kendisini savunmak zorunda kalanların aynı suçlamalarla yargılanması olmuştur. Başka bir bölümde ele alacağımız bu sanıklar toplam sanıkların değerlendirilmesinde gerektikçe açıklama yapılmış ama ayrı tutulmuşlardır. Yakalanan sanıklar üzerinde yapacağımız basit bir inceleme ve gözlem katliamın anatomisini anlamamıza yardımcı olabilir. Aslında bu türden çalışmaların daha ayrıntılı ve sistematik olarak yapılması birçok konuda ufkumuzu açacaktır. Katliamcıların sosyokültürel durumlarını bilmek katliamlara ve katliamcılara karşı mücadelenin bir koşuludur. O nedenle katliamcı sanıkların sosyal ve kültürel özellikleri açığa çıkartılmaya çalışılmıştır. Katliama katılanların sosyokültürel durumlarına ilişkin yapılan çalışmanın tamamı uzamaması için buraya alınmamıştır. Katliamın önemli dönemeçleri olan ilk üç dönemecin sanıklarına ilişkin bilgilerden sonra toplu değerlendirme yapmak daha pratik olacaktır. A. Çiçek sineması sanıkları. Çiçek sinemasına atılan patlayıcı madde ile ilgili 6 sanık bulunmaktadır. Bu sanıklar birçok özellikleriyle diğer sanıklardan farklıdırlar. Bunların ikisi öğrenci, ikisi polis, biri öğretmen, altıncısı da işsiz işçidir. Bunların yaş ortalaması 23'tür. Eğitim durumları mevcut sanıkların üstündedir. Bunların 4'ü bekar, ikisi evlidir. Sanıkların 4'ü başka illerden gelmişlerdir. İkisi Maraşlıdır. Bu sanıkları diğer sanıklardan ayıran temel farklardan birisi bunların siyasal durumlarıdır. Bu sanıklardan Ökkeş Kenger biliniyor, ÜGD üyesi, katibi ve çağcı kadrosundadır. Sanık polisler, dönemin faşist eğilimli polislerinin örgütlendiği bir polis örgütü olan Polbirlidir. Birisi Polbir yöneticisi durumundadır. Adanalı ve 17 yaşında olan öğrenci sanık, ÜGD yöneticileri tarafından sinemada slogan atmakla görevlendirilmiştir. Sanık Yunus İlhan ise ETKO davasında yargılanan Muhammed İlhan'ın kardeşidir. Sanıkların bir diğeri de ÜGD Maraş Şubesi Başkanı Mehmet Leblebici'dir. Bu sosyal profilleriyle çiçek sineması sanıkları, faşizmin kitle tabanının özelliklerini taşıdıkları gibi zaten doğrudan söz konusu kurumlarda görevliydiler. Bu sanıkların hiçbirisi suçlandıkları suçlardan dolayı ceza almamışlardır. Bir dizi hukuksal düzenleme ile serbest kalmaları sağlanmış, böylece çiçek sinemasına atılan patlayıcı davası faili meçhul edilerek katliamın sorumluları ile birlikte şimdilik karanlığa gömülmüştür. B. Cenaze töreni sanıkları. Cenaze törenine yapılan saldırılardan dolayı 59 sanık bulunmaktadır. Bu sanıkların 33 tanesi öldürülen öğretmenlerin arkadaşları, öğrencileri ve yakınlarından oluşan Kürt, Türk, Alevi ve Demokratik kesimden sanıklardır. Diğer 26 tanesi ise cenaze namazının Ulu Cami'de kılınmasını engellemeye çalışan saldırganlardan oluşmaktadır. Toplam sanıkların büyük bir çoğunluğu 47 tanesi bekar, 12 tanesi evlidir. Tamamı Maraş'ta ikamet eden saldırgan sanıkların 16 tanesi Maraş'ın merkez köylerinden, 10 tanesi Maraş'ın yerlisi, 1 tanesi ilçesindendir. Cenaze törenine yapılan saldırılardan dolayı yargılanmış olan sanıkların yaş ortalaması genel yaş ortalamasına göre şaşırtıcı bir biçimde düşüktür. Bu sanıkların yaş ortalaması 18,5'tür. Saldırgan olarak yakalanmış olan bu sanıkların 17 tanesi 12-17 yaş arasındadır. 10 tanesi 18-40 yaş arasındadır. Eğitim durumları okur-yazar ve ilkokul düzeyindedir. 2 tane öğrenci bulunmaktadır. Saldırgan grupta tutuklananların büyük bir kısmının gençlerden meydana geldiğinden bakılarak öncelikle bu saldırının dini hassasiyetlerinden dolayı galeyana gelen Müslüman halkın yaptığı bir saldırı olmadığı görülmektedir. Yakalanan bu saldırganların büyük kısmı faşist katliamcı yapının cenaze törenine saldırmak amacıyla harekete geçirdiği lümpen gençlerden oluşmaktadır. Bunlar genellikle merkez köylü olan ve Maraş'ta çeşitli işlerde çalışıyor görünen, belki de salt bu amaçla harekete geçirilmiş olan saldırganlardır. Cuma günü olmasından dolayı cuma namazı kılmak amacıyla camide bulunan cemaatin veya cemaatten bazılarının bu saldırılarda bulunduğu varsayılır. Ancak yakalanıp yargılanan sanıkların durumuna bakılınca cami cemaatinde olduğunu düşünebilecek sanıklar tahminlerin çok altındadır. Saldırganların hepsinin yakalanmamış olacağı göz önünde bulundurularak bu bilgiler güvenli bulunmayabilir. Bu doğrudur. Ancak yine de her şeye rağmen bu saldırganların içinde camiye namaz kılmak için gelmiş olan sıradan vatandaşların da yakalanmış olması gerekirdi. Belgedeki bilgilerde yakalanan saldırganlar içinde camide namaz kıldığı için bulunan herhangi bir sanık olmadığı görülmektedir. Bu durum şunu göstermektedir. Cenaze törenine yapılan saldırı, Ulu Cami'de komünistlerin cenaze namazının kılınmasını engellemek isteyen Maraşlı Müslümanların yaptığı bir saldırı değildir. Bu saldırı, faşist çabulcuların kullandığı provokatif amaçlı bir saldırıdır. Bu saldırının dinsel ve ırkçı düşüncelerin etkisinde bulunanların katliam için harekete geçirilmesi amacıyla planlandığı ve kullanıldığı görülmektedir. İncelenen verilerden çıkartılan bu sonuç, Maraş katliamının gerçek ve asıl mimarlarının General Sedat Ceresu'nun iddia ettiği gibi sağ kesimden mürteciler değil, egemen illegal güçler olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu veriler katliamın bir diğer özelliğini de ortaya çıkartmaktadır. Cenaze törenine katılan ve öldürülen öğretmenlerin öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve akrabaları suçlu diye yakalanmışlar, yargılanmışlardır. Normal koşullarda olmaması gereken bu durum, katliamcı güçleri temize çıkartarak katliamın faili meçhul edilmesi amacıyla geliştirilen denge politikasının sonucudur ve bu politikanın en baştan beri işletildiğini göstermektedir. Katliamın önemli bir aşaması olan cenaze törenine yapılan saldırıdan dolayı yargılanan sanıklardan sadece 4 tanesi cezalandırılmıştır. Ama bunun yanında ilericiliğinden dolayı katliamcıların hedefi olan Mehmet Taşkesen ve saldırganlardan birisi öldürüldüğüne dair ileri sürülen düzmece iddialarla Murat Çağlar yine mahkemenin bilinen politikasının gereği olarak kurban seçilmiş ve cezalandırılmışlardır. C. Yörük Selim Mahallesi'ne yapılan saldırıların sanıkları. Yörük Selim Mahallesi'nin sanıkları ününe münasip olmayan bir biçimde sadece 25 tanedirler. Bir hafta boyunca gerçek bir savaşın yaşandığı, her gün her tarafından binlerce saldırganın girmek için çaba sarf ettiği, devletin askeri gücünün en çok mesai harcadığı bu mahallede bütün saldırıları yapanlar olarak topu topu 25 sanık yakalanabilmiştir. Üstelik bu sanıkların bazıları mağdur Alevilerdir. Yörük Selim Mahallesi'nde iki Alevi sanığın suçu, saldırganların Truva atı olarak kullanmaya çalıştıkları bir evi ve aileyi etkisizleştirmektir. Abdurrahman Kurt, evini saldırganların atlama tahtası olarak kullandırmaktadır. Bunu gören komşuları, bu duruma müdahale ettikleri için sanık olarak yargılanmış ve cezalandırılmışlardır. Yörük Selim Mahallesi sanıklarının sosyokültürel durumu, yukarıda incelediğimiz sanıklardan ayrılır. Bu sanıkların yaş ortalaması 36.9 ile orta yaş düzeyine yükselir. Eğitim durumları ilkokul okuryazar noktasına düşer. Aynı şekilde sanıkların sosyal durumları da değişmiştir artık. 21'i çalışan ve işçi, 3 tanesi öğrenci, birisi bekçidir. Yörük Selim Mahallesi sanıklarının profili katliamcıların değişen özelliklerini açıkça göstermektedir. Artık saldırılar sıradan faşist saldırıları olmaktan çıkmış, faşizmin harekete geçirdiği saldırgan güruhun eliyle gerçekleştirilen katliama dönüşmüştür. Katliamın geriye kalan sanıklarıyla ilgili olarak kısaca ve toplu bir değerlendirmeye yeterli olacaktır. D. Genel sanıkların iş ve meslek durumları. Katliamla ilgili yargılanan sanıklar doğal olarak çeşitli toplumsal grup ve kesimlerden meydana gelmişlerdir. Bunlar 240 kişiyle çalışanlardan ve işçilerden, 220 kişiyle esnaflardan, 196 kişiyle de çiftçilerden, kalanlar da öğretmen, öğrenci ve çeşitli mesleklerden oluşmuştur. Sanık öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir kısmının cenaze törenine katılmak için geldiği katliamla bir ilgilerinin olmadığı yukarıda belirtilmiştir. Katliamcıların içinde çok sayıda cami imamı ve müezzin, yine 40 kadar ev kadını, motosikletli hamallar, sırt hamalları, köy, orman ve mahalle bekçileri, köy ve mahalle muhtarları, banka memurları, emekli memurlar, at arabacıları, zabıtalar, marangozlar, bakkallar, fırıncılar, terziler, büyük bir kasabada olabilecek her meslekten insanlar bulunmaktadır. Bütün bunların ortak özellikleri yoksul ve ezilen sınıftan olmalarıdır. Bu sanıkların içinde göze batan birkaçı var ki mutlaka kamuoyuna mal edilmesi gerekir. Katliama katılanlardan birisi pavyon işletmecisidir. Bir cami imamı ile bir pavyon işletmecisi aynı amaç uğruna Alevi ve komünist avına çıkmışlardır Maraş katliamında. Katliama katılanların içinde iki figür daha var. Birisi bir fabrikatör, diğeri bir avukat. Bu katliamcı unsurlar katliamcıların asır profiline uygun düşmedikleri halde kişisel yararlanma güdüsüyle katliamda yer almışlardır. Katliamdan yargılananların içinden birisi de yaşadığı saldırılardan kendisini ve çevresini korumaya çalışan YSY müdürüdür. YSY müdürü Ecevit hükümeti tarafından tayin edilmiş iyi bir CHP kadrosu olan Kürt Alevi Fevzi Onaç'tır. Katliamı önlemek ve tahribatı azaltmak için canla başla çalışmış ancak bütün bunların karşılığı katliamcılarla birlikte katliamcı gibi yargılanmak olmuştur. Tek suçu CHP'li bir bürokrat olmak ve Kürt Alevi köylerine hizmet götürmeye çalışmak olan Fevzi Onaç, başka bölümlerde gösterdiğimiz gibi katliam esnasında Maraş'a gelen jandarma genel komutanı tarafından suçlanmış, hedefe konmuştur. Bu yetmezmişçesine katliam süresi boyunca Maraş'ta en yetkili komutan olan Mahmut Boğuşlu da "Bizdeki istihbarata göre YSY personelinin bazı kabahati vardı." diyerek Fevzi Onaç'ı hedef almıştır. 1960-1978 Olaylar, Anılar, Yorumlar, sayfa 82. Genel sanıkların diğer özellikleri. Yargılanan saldırganların içinde bazı öğrenciler ve öğretmenler, birkaç banka memuru, birkaç polis ve birkaç emekli dışında eğitimli sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Eğitimsizlik, bu ve benzeri katliamlarda kullanılacak olanları harekete geçirmek için kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır. Bu olgu, katliamın eğitimsizlikten kaynaklandığına yorumlanarak çok revaçta olan "eğitim olursa her şey çözülür" gibi gerici bir fikrin malzemesi yapılmamalıdır. Katliamlar, eğitim hangi düzeyde olursa olsun, sistem ihtiyaç duyduğunda ve katliamın hedefi olanlar gerekli düzeyde örgütlü değillerse her zaman yaşatılabilir. Katliamcı sanıkların 206'sı bekar, 623'ü evlidir. Görüldüğü gibi katliam bu yönüyle de sıradan, basit bir faşist saldırı olarak görülemez. Katliamcıların büyük bir yüzdesi evli, iş güç sahibidirler. Sanıkların çocuk sayısı dikkat çekici bir biçimde yüksektir. Sanıkların içinde 9, 11, 12, 14 çocuklu olanlar az değildir. Bu gerçeğin çok çocuklu olmayı Kürtlere has bir özellik gibi görenlere ve buradan yola çıkarak Kürtleri feodal geri göstermeye çalışanlara ithaf edilmesi gerekir. Katliama katılan sanıkların tamamı Sünnidir. Çok büyük bir kısmı Türk olarak kendisini ifade etmektedir. Ancak katliamcıların içinde kendi kimliklerinden kopmuş Kürt Sünnilerin ve Çerkezlerin varlığı da görülmektedir. Sanıkların genel yaş ortalaması 34'tür. Dönemin tüm faşist saldırılarında yer alanların yaş ortalamasının çok genç olduğu biliniyor. Bu veriden hareketle Maraş katliamını fiilen gerçekleştirenlerin sadece sivil faşistlerin kitle tabanını oluşturan unsurlardan oluşmadığı görülmektedir. Orta yaş ve üstü evli barklı, çoluk çocuk sahibi insanların kanlı bir katliam için harekete geçirilebilmesi, ırkçılığın ve dinsel gericiliğin etkin kullanılmasıyla sağlanabilmiştir. Faşizmin kitleleri ırkçılık ve dinsel gericilik üzerinde manipülasyonlarla değiştirip dönüştürme yeteneğini gösteren bu veri, siyasal mücadele yürütenler için önemlidir. F. Genel sanıkların doğum ikamet yerlerine göre durumları. Gerek çevre ilçelerde gerek köylerde göçün yaşandığı koşullardan dolayı Maraş, diğer tüm şehirlerde olduğu gibi farklı doğum yeri olanlarla doludur. Dolayısıyla katliamda yer alan sanıkların durumuna bu bilgi üzerinden bakılması gerekmektedir. Sanıkların 294'ü Maraş merkez doğumlu, 385'i Maraş merkez köy doğumlu, 109'u Maraş ilçelerinde, 41'i diğer il doğumludur. Maraş ilçelerinde doğmuş olan sanıkların dökümü şöyle çıkmaktadır. 11'i Afşin doğumlu ama Maraş'ta oturmaktadırlar. Bunların 6'sı cenazeye katıldıkları, kendilerini savunmaya çalıştıkları için yargılanmışlardır. Andırın'da 2 sanık bulunmaktadır. Elbistanlı 20 sanığın 8 tanesi ya öldürülen Töpderli öğretmen Hacı Çolak'ın yakınları veya öğrenci ve sivil halktan insanlardır. Göksün'de 14 sanık bulunmaktadır. Bunların da 2 tanesi mağdurlardandır. Pazarcık 23 sanıkta en çok sanığın bulunduğu ikinci ilçedir. Maraş'a yakın olması Pazarcık'ın köylerinde yaşananlar Pazarcıklı sanıkların sayısını arttırmıştır. Pazarcık'ta 23 tane sanığın 3-4 tanesi saldırganlardan, diğerleri mağdurlardandır. Maraş'ın ilçelerinden en çok sanık 40 kişiyle Türkoğlu'nda bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı saldırgan, katliamcı sanık olarak yargılanmışlardır. Büyük bir kısmı Maraş'ta olan sanıkların ikametleri de Maraş'tadır. Sanıkların 622'si şehir merkezinde, 160'ı Maraş merkez köylerinde, Maraş'ın ilçelerinde 31, diğer illerde ise 16 sanık ikamet etmektedir. Maraş katliamında dışarıdan gelip yakalanmış olanların 13 tanesi cenaze töreni için çeşitli ilçelerden gelmiş olan öğrenci ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Maraş katliamında dışarıdan gelip yakalanmış olanların 13 tanesi cenaze töreni için çeşitli illerden gelmiş olan öğrenci ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu veriler Maraş katliamının dışarıdan gelenler tarafından yapıldığı iddiasını da somut verilerle çürütmektedir. Maraş katliamında başka yerlerden gelen faşist saldırganların varlığından ve katliamı düzenleyen güçlerin başka yerlerde doğmuş, başka yerlerde ikamet ediyor olmasından ayrı olarak Maraş katliamının Maraşlı faşist saldırganlar tarafından pratikleştirildiğinin en açık göstergesi ortaya çıkan bu verilerdir. G. İdam ve müebbet alan sanıkların durumu. Maraş katliamında idam alan 22 kişi şunlardır. Mahmut Doğan, 41, motosiklet sürücüsü. İsmet Çetin, 33, belediye temizlik işçisi. Hanifi Çetinkaya, 30, orman işletmesinde memur. Murat Demir, 35, bakkal. Mustafa Bahar, 31, emniyet bekçisi. Mustafa Başel, 29, orman işletmesinde odacı. Remzi Karayazı, 54, tarım işçisi. Seydihan Kurt, 28, Şaban Deniz Dolduran, 29, okur yazar değil, Ahmet Deniz Dolduran, 47, Hacı Ömer Camisi müezzini, Hüseyin Faruk Köse, 26, rençber, Yusuf Sevilmiş, 47, çiftçi, Şevket Ünal, 37, şoför, Mehmet Yemşen, 54, Namık Kemal Mahallesi muhtarı, Süleyman Tomurcuk, 30, Fevzi Görkem, 29, biriketçi, Yaşar Kuru, 36, belediye işçisi, Bekir Tapa, 41, hızarcı, Cuma Yalçın, 29, soğuk demirci, Mustafa Değirmenci, 35, çiftçi, Durdu Güner, 36, çiftçi. Ölüm cezasına çarptırılırken bu cezaları yaşam boyu hapse çevrilenler ise şunlardır. Mehmet Güngör Gencay, 38, judo öğretmeni, Hacı Mehmet Ramazanoğulları, 48, fabrika işçisi. Bayram Ali Yadi Kardeş, 20, eczacı kafası. Haydar Parmaksız, 45, okur yazar değil. Fevzi Can Polat, 21, ciltçi. Mehmet Köse, 26, işçi. İdam ve müebbet olan bu sanıkların tamamı katliamda birinci derecede rol almış katillerdir. Yüzeysel bir yaklaşımla bu katillerin katliamın önderleri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Ama öyle olmadığı ortadadır. Bu saldırganların hiçbirisinin Maraş katliamında planlayıcı, karar verici, organize edici düzeyde sorumlu olabilecek sosyal bir gerçekliğinin olmadığı yukarıda ortaya konan verilerden açıkça görülebilmektedir. İçlerinde çok sayıda okuma yazma bilmeyenlerin de bulunduğu bu katiller cami imamı, emniyet bekçisi, işçi, çiftçi veya küçük esnaftır. Bu unsurları Maraş katliamında rol ve fonksiyonları oynadıkları katliamcı olma rolünden daha ileri bir rol olamaz. Bunun dışında bir rol ve misyonlarının varlığı düşünülemez. Bu bilgiler Maraş katliamının Maraş merkez köylülerinin ağırlıklı olarak içinde yer aldıkları bir katliam olduğunu göstermektedir. Ayrıca bütün bu bilgileri bir arada düşündüğümüzde katliamcıların kişiliğine ve sosyokültürel formlarına ilişkin fikir edinilebilir. Maraş'ın yerli ve merkez köylerinde bulunan yoksul, eğitimsiz bir yığın insan kolayca yönlendirilerek bu katliamın yapılabilmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak at arabasının üretim aracı olduğu, 8, 9, 11, 12 hatta ve 14'e varan sayıda çocuk yapılabildiği, okuma yazmanın çok az sayıda insana nasip olduğu, feodal, yarı feodal koşullarda ırkçı ve gerici düşüncelerin derin etkisiyle farklı halklara ve inançlara karşı düşmanlaştırılmış olan toplumsal bir kesim Maraş katliamının kitle gücü olarak kullanılmıştır. Bu feodal koşullar katliamın çapı, biçimi vesaire konularında etkili olmuş olabilir. Yoksa tek başına katliamın olmasının koşulları olarak görülemezler. 27. ayrımın sonu. Sayfa 389.